Ayrım 5.
Ama Washington oydaşmasını sarsan asıl olgu 1994'te Türkiye'den başlayarak 1998'de Rusya'ya ve büyük olasılıkla Brezilya'ya kadar ulaşan kesintisiz finansal bunalımlar dizisi oldu. Bu bunalımlar geliyor diye dünya kamuoyunu bir avuç solcu iktisatçının yanı sıra UNCTAD'de Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Örgütü uyardı. Ama liberal politikalar etkilenmedi. Şu sıralarda yaygınlaşmakta olan kriz karşısında artık ünlü liberal akademisyenler ve politikacılar da bu solcu iktisatçılara katılmış durumda. Bunların arasında müessesenin çok ünlüleri de var. Dünya Bankası Başkanı Y.D. Stiglitz, Washington oydaşması eskimiştir diye yazıyor. Nobel'e en yakın iktisatçılardan Krugman, istemiyordum ama ben de artık ABD'deki anlamıyla solcu, radikal oldum, diyor. Ünlü serbest ticaretçi Bigwati, sermaye hareketlerini başıboş bırakmanın çılgınlık olduğu görüşünde. Reagan'ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Feldstein, IMF'nin Güney Kore'de izlediği çizgiyi ahlak dışı olarak niteliyor. Rusya'ya piyasa ekonomisini ilk öğreten Saf, şimdi IMF'ye en fazla saldıranlardan. Nisan 98'de imzalanması beklenen ve gerek ilgili ülkelerin keskin fikir ayrılıkları, gerekse çevre işçi hakları savunucularının sert muhalefeti karşısında 6 ay askıya alınan Mayı, Fransa'nın Ekim 98'de görüşmelerden çekildiğini resmen açıklamasından sonra iyice bitkisel hayata girmişti. Taslak, basında çıkan haberlere göre Aralık 98'in ilk haftasında resmen toprağa verildi. Milliyet 5-12-1998. OECD Mayı görüşmelerinin sona erdiğini ama üyelerin uluslararası yatırımlar konusunda kuralların gerekli olduğuna hala inandıklarını açıkladı. Tasarı daha önce de belirttiğim gibi büyük çuşların etkisi altındaki Dünya Ticaret Örgütü'ne yollanmış bulunuyor. Tabii bu durum Mayı'nın ölmüş olduğu anlamına gelmiyor. Hatta Aralık 1999'da Dünya Ticaret Örgütü'nün Seattle'da yaptığı toplantının bizzat gelişmiş ülkelerden gelen göstericilerin çok büyük tepkisiyle karşılaşması ve fiyasko ile bitmesi de fazla bir şey ifade etmiyor. Neoliberalizm şu anda dünya finansal krizlerinin yarattığı başarısızlık yüzünden gerileme halinde. Krizleri atlatınca hukuku üst yapıyı, ekonomiye alt yapıya uydurma ve böylece uluslararası kapitalizmi, küreselleşmeyi bu üst yapıyı kullanarak güçlendirme çabalarına bıraktığı yerden devam edecek. Unutmayalım ki GATT anlaşması da Batı kapitalizminin 47 yıl süren çabalarından sonra imzalanabilmişti. Ortaya nasıl bir şey çıkacağı, uluslararası sermayenin kuracağı düzenden zarar görecek olanların, ulusal devletin, işçi sınıfının, solcuların, çevrecilerin vesaire göstereceği dirence bağlı gözüküyor. Küreselleşmenin çelişkileri. Gerek buraya kadar anlatılanlardan ve gerekse bundan sonra anlatılacak olanlardan, küreselleşme kavramının içinde bir takım dikotimler, birbirini tamamlamayan ve anlatmaya yarayan iki zıt kavramdan oluşan kavram, gece gündüz, kadın erkek gibi, saptamak mümkün. 1. Küreselleşme batı etkisinin her tarafa yayılması demek olduğu için bir homojenleşme, tek düzeleşme sağlıyor. Ama aynı anda da her çeşit farklılığı, hatta bölünmeyi getiriyor. Etnik çatışmalar, farklı kültürlerin güçlenmesi vesaire. 2. Batı üst yapısında bulunan insan ve azınlık hakları getiriyor. Diğer yandan bu hakların antitezi olan güçlü iktidar özlemlerini, hatta güçlü iktidarın kendisini peşinden sürüklüyor. 3. Bireyi yüceltiyor ama aynı anda bireyi mahvetmeye çalışan toplumsal birimleri de güçlendiriyor. Aşiret, etni, kan bağına dayanan klan vesaire. 4. Yerel dilleri, özellikle kaybolma tehlikesi yaşayan sözlü yerel dilleri teşvik için büyük fonlar tahsis ediyor. Diğer yandan İngilizceyi gerçek bir Esperanto, dünya dili haline sokarak bu yerel dilleri fiilen öldürüyor. 5. ulusal devleti aşağıda da inceleyeceğimiz gibi durmadan zayıflatıyor. Diğer yandan uluslararası sermayenin yatırımını koruması için bu devletin en azından polis işlevini kuvvetlendiriyor. 3. Küreselleşmenin dinamikleri ve Türkiye. Bu başlık altındaki bilgiler esas olarak şu kaynaktan alınmıştır. Bob Jessop, The Future of the National State, Erosion or Reorganization, General Reflections on the West European Case. ODTÜ'de 18-19 Ekim 1996'da yapılan Globalleşme Sempozyumuna verilen tebliğ. A. Ulusal devlet ekonomi ilişkisinde ana eğilimler. Günümüzde kapitalizmin kendini yeniden üretmesi sürecinde bu ilişki artık eskisi gibi değil, çok değişti. Hangi yönde? Bu konuda 3 ana eğilim, trend saptamak mümkün. 1. Ulusal devletin ulusal niteliğinin azalması. Bu ulusal devlet faaliyetlerinin teritoryal dağılımına ilişkin bir gelişme. 2. Ulusal devletin devlet niteliğinin azalması. Bu ulusal devlet faaliyetlerinin siyasal sistem içinde işlevsel açıdan yeniden örgütlenmesine ilişkin bir gelişme. 3. Ulusal devletin uluslararası yönelime girmesi. Bu ulusal devlet faaliyetlerinin stratejik yöneliminin yeniden biçimlenmesine ilişkin bir gelişme. Ulusal devletin ulusal niteliğinin azalması. Bunu 3 başlık altında ele alabiliriz. A. Uluslarüstü, supranational rejimlerin gelişmesi. Gerek resmi, örneğin Avrupa Birliği, gerekse özel, örneğin Uluslararası Ticaret Örgütü, uluslararası örgütler hızla gelişiyor. Bunların hem sayıları hem de yetki alanları artıyor. Tabii ulusal devletinki azalıyor. B. Ulusaltı, subnational, bölgesel ve yerel, regional and local rejimlerin yükselişi. Bugün böyle bir yükseliş yaşanıyor. Çünkü hem ekonomik işlemler ve ekonomik mekan artık uluslararası hale geldi, hem de ulusal devlet ekonomik alanı yavaş yavaş terk ediyor. Yerel ekonomi artık evrensel ekonomik şebekenin bir baklası oluyor. Nitekim ekolojik sorunlar ulusal sınırlara sığmıyor. Sığsa da ulusal devlet bunlara ulusal çözüm bulamıyor. Örneğin Bergama köylülerinin Eurogold'la kavgaları. Teknolojik yenilikler belediyelere daha fazla olanak sağlıyor. Eskiden bir iş makinesini ancak devlet alabilirdi. Şimdi yerel yönetimler bunlardan düzineyle ısmarlıyorlar. Hafif raylı taşıma icat oldu, artık metro yapıp işletiyorlar. Ekonomide artık işin arz, üretim, satış yönü önemli olduğundan, bu noktayı daha aşağıda inceleyeceğiz, artık her seviyede üretime ve bu arada da yerel kaynaklara başvuruluyor. Örneğin Anadolu kaplanları diye anılan Anadolu sermayesinin yükselişini bu açıdan görebiliriz. Siyasal açıdan ulusal devlet, hem uluslararası alanda güç yitiriyor, hem de içte tam istihdamı ve büyümeyi beceremiyor. Bu durumda devletten beklenecek işleri artık yerel yönetimler üstleniyor. Örneğin Murat Karayalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı iken Japonya'da tahvil sattı. C. Yerel yönetimlerin kendi aralarında uluslar ötesi, transnational ilişkiler kurması, translocal linkage. NAFTA, AB, ASEAN gibi uluslararası birlikler yerel yönetimlerini birlik içinde bu tür ilişkiler kurmaya yönlendiriyorlar. AB kendi dışına da yöneliyor. Bu ilişkiler artık yeni bir terimle anılıyor. Intermestic, international ile domestic'in bileşimi. İngilizce'de bunu şöyle tanımlıyorlar. Interlocal but transnationalized. Yani yereller arası ama uluslararası ötesi. Bütün bunların sonucu şu, ulusal devletin karar verme yetkisi bir yandan uluslarüstü, supranational düzeye, bir yandan da ulusaltı, subnational düzeye devir olununca, sonuçta ulusal devletin, the ear, hukuksal egemenliği azalıyor. Ulusal devletin devlet niteliğinin azalması. Ekonominin yürümesinde devletin parası ve çıkardığı yasalar yine önemli olmakla birlikte, artık başka kaynaklarda özel para, bilgi, uzmanlık gittikçe önem kazanıyor. Bir malı daha iyi üretmek için yeni kombinezonlar ortaya çıkınca Bunun yönetimi de alışılmışın dışına çıkıyor. Artık devlet siyasal yönetim tekelini yitiriyor. Örneğin özel uzmanlık deyince artık özel, auditing, hesap kontrolü şirketlerinin devletlerin hesaplarını bile denetlemede kullanıldığı, IMF'nin bir devletin kredi istemesi durumunda mesela bir Standard & Poor's'a başvurduğu, o devletin de bu özel şirkete kendini denetlettirdiği anımsanabilir. Bunun sonucu şu, ulusal devlet artık sadece bir eşitler arasında birinci, primus inter pares. Ulusal devletin uluslararası yönetime girmesi. Bu biçimlenme Keynesçi devletten Schumpeterci devlete geçişli oluyor. Anımsanacağı gibi Keynesçi devlet 1930'larda bunalıma giren kapitalizmin kendini yeniden üretebilme çabasında ekonominin talep, tüketim yönüne müdahale etmiş, devlet harcamalarını artırarak tüketiciye satın alma gücü aktarmış, tüketimin artması da üretimi kamçılayarak büyümeyi sağlamıştı. Schumpeterci, iktisatçı Schumpeter üretimde yeniliklere ve modernizasyona önem vermesiyle tanınır, devlet ise günümüzde ekonominin arz, üretim yönüne müdahale ediyor ve ülkeyi uluslararası rekabete hazırlıyor. Çünkü artık uluslararası sermaye bütün küreyi pazar yapmak için saldırıyor. Bu nasıl yapılmak isteniyor? Esas olarak iki farklı yönde iki yeni politika izleyerek. 1. Ürün, örgüt ve pazar alanlarında yeni buluşları destekleyerek, yani üreticiyi güçlendirerek. 2. Sosyal politikayı iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına ve uluslararası rekabetin gereklerine uyacak şekilde ikinci plana atarak, yani tüketiciyi zayıflatarak. Bunların etkisiyle günümüzde ulusal devletin amaçlarında öncelik sıraları değişiyor ve yeni bir takım amaçlar birinci plana oturuyor. 1. İçte tam istihdam yerine dışta uluslararası rekabet amacı geçiyor. 2. Gelirin yeniden dağıtımını hedefleyen sosyal hakların yerine kaynakları üretime sevk etmeyi hedefleyen bir biçimde sosyal politikanın yeniden düzenlenmesi, yani sosyal hakların azaltılması geçiyor. Örneğin emeklilik yaşının yükseltilmesi, transfer harcamalarının ve subvansiyonların azaltılması. 3. Devletin başat rolü yerine yeni yönetim mekanizmaları geçiyor. Bütün bunların sonucu, ulusal devletin amacı artık dengeli ulusal ekonomi değil, uluslararası rekabet edebilen ekonomi, ona geçiliyor. B. Küreselleşme niye güçleniyor? Ulusal devlet niye aşınıyor? Eğiliminize göre aslında tek bir soru olan bu sorulara farklı ya da farklı görünen iki yanıt verebilirsiniz. Birincisi, şu günkü haliyle ulusal devlet başarısız ve bu yüzden güç yitiriyor. 1930'larda ortaya çıkan ve Avrupa'da 1945'ten sonra büyük işlevler yüklenen ulusal devlet, sonuç itibariyle tam istihdamı ve ekonomik büyümeyi sağlayamadı. Eskiden ya ekonomi canlanırdı, satışlar artardı ve sonuçta enflasyon, fiyatların aşırı artması, paranın aşırı değer yitirmesi olurdu ya da ekonomi durgunlaşırdı. Satış ve bunun sonucunda yatırım olmazdı. Ve sonuçta işsizlik ve hatta deflasyon, fiyatların aşırı düşmesi, paranın aşırı değer kazanması baş gösterirdi. Ama ikisi aynı anda bir arada bulunmazdı. Oysa 1970'lerin sonundan başlayarak hem durgunluk hem de işsizlik bir arada görüldü. Buna bir de yeni ad, stagnation, durgunluk ile inflation'dan, enflasyondan oluşan bir terim bulundu, stagflasyon. Ulusal devlet buna çözüm bulamadı. Artık yerel ekonomilerin sorunlarının kendilerine özgü olduğu, ulusal makro önlemlerle halledilemeyeceği anlaşıldı. İkincisi, dünyada teknoloji değişiyor, teknolojinin değişmesi altyapıyı, mülkiyet ve üretim ilişkilerini değiştiriyor. Oradaki değişiklik de üst yapıya, devlet ve yasalarına yansıyor. 1970'lerden başlayarak teknoloji hızla değişti. Birinci sanayi devrimi buharı kullanarak İngiltere'de, ikinci sanayi devrimi yürüyen bandı kullanarak ABD'de gerçekleşmişti. Taylorizm. Her iki sanayi devrimi de sermayenin yanı sıra emek ögesini de güçlendirmişti. Şimdi Batı kapitalizmi elektroniği kullanarak 3. sanayi devrimini gerçekleştiriyor. Bilgi toplumu. Bu toplumda şu değişiklikler ortaya çıktı. 1. Üretim kavramı değişti. Bilgisayarlı otomasyonda, elektronikte ve haberleşmede büyük gelişmeler daha büyük çapta, daha ucuza ve daha kaliteli üretimin yapılmasına olanak veriyor. Bunun yanı sıra üretimin örgütlenmesinde devrimci değişiklikler var. Artık üretim yalnızca klasik ortamlarda, örneğin fabrikada değil, dizüstü bilgisayarın bulunduğu her yerde, örneğin tatilde de yapılabiliyor. 2. Bilgide devlet tekeli ortadan kalktı. Artık bilgiye ulaşmak için bir bilgisayar ve bir telefon hattı sahibi olmak yetiyor. 3. Bu teknoloji sonucu mesafelerin önemi azalınca insan grupları kavramı da değişti. Kavram hem sınırlar ötesine uzanarak genişledi hem de yeni kimlik ve çıkarların ortaya çıkması sonucu daraldı. Dolayısıyla temel insan grubu olarak alınmaya alışılmış ulus ve bu ulusun içinde örgütlendiği ulusal devlet tekel sahibi olmaktan çıktı. Bu değişiklikler çok radikal olmakla birlikte iki noktayı gözden kaçırmamak gerek. Birincisi, devlet gibi geleneksel otorite odaklarını zayıflatan ve aynı anda bireylerle grupları güçlendiren bu radikal değişik devlet gücünün yerine geçiyor değil. Güney Amerika'daki yağmur ormanlarının çuşlar tarafından ortadan kaldırılmasını protesto eden sivil toplum kuruluşları, bu gidişin önüne ulusal devletin çıkaracağı yasalarla geçilmesini istiyorlar. İkincisi, bu değişiklik, bir tarafın kaybettiğinin mutlaka öbür taraf tarafından kazanıldığı bir durum yaratmıyor. Yani bir zero-sum game, sıfır toplamlı oyun değil. Tersine, devlet dışı aktörlerin ulusal devlet politikası üzerine yaptıkları baskılar sonucu ulusal devlet güçlenebiliyor. Çünkü akıl dışı olan bir takım politikalarını düzeltebiliyor. Örneğin içindeki farklı kültürlere yaptığı baskı, Ngo'lar tarafından eleştirildiğinde, eğer ulusal devlet bu baskıyı kaldırırsa hem içinde hem de uluslararası planda güçleniyor. Bu tekstirin çeşitli yerlerinde ve sonunda söz edilecek olan Türkiye'nin Kürt sorunu bu noktayı anlamada bir laboratuvar işlevi görebilir. Bu değişiklikler sonucu ulusal devlet üç yöne doğru güç yitiriyor. 1. Yukarıya doğru. Yani uluslararası örgütler gibi devlet üstü kuruluşlara. 2. Aşağıya doğru. Yani yerel yönetimler ve özellikle de belediyeler gibi devlet altı kuruluşlara. 3. Yana doğru. Yani Ngo'lar gibi devlet dışı kuruluşlara. Jessica T. Matthews, Power Shift, Foreign Affairs. John Fepp, 1997. Anne-Marie Slaughter, The Real New World Order, Foreign Affairs, Sept Oct, 1997. Emek ve sermaye üzerine etkiler. Bu değişikliklerin üretimin iki klasik temel ögesi olan emek ve sermaye üzerinde çok değişik etkileri var. 1. Emek üzerinde etkiler. Bu devrimci değişiklikler emek ögesi üzerinde zayıflatıcı etkiler yaptı. A. Kol emeği başta olmak üzere genellikle emeğe ihtiyaç azaldı. Örneğin piyasada önemi ve dolayısıyla pazarlık gücü düştü. B. Kol emeğinin marjinal verimliliği azaldı. Bu da onun piyasadaki önemini ve dolayısıyla pazarlık gücünü düşürdü. C. Lokalize edilerek hareketliliği minimuma indirilen emek bir de buradan önem yitirdi. Çünkü İ. 1970'lerin sonuna doğru Batı'da aşırı istihdam sona erdi ve iş göçü durduruldu. Sınırlar çelikleşti. İ. Üretim yeniden örgütlenerek az gelişmiş ülkelerden ucuz yabancı işçi getirmek yerine az gelişmiş ülkelerdeki daha da ucuz işçiye fabrika götürüldü. D. Eve iş vermeler ve yarı zaman part-time çalıştırmalar sonucu aynen kapitalizmin manifaktür aşamasında olduğu gibi işçinin sınıf bilinci zayıfladı. E. SSCB'nin yıkılması sonucu emek taraftarı ideoloji ve hareketler zayıfladı. Bu da emeğin zayıflama sürecini hızlandırdı. 2. Sermaye üzerinde etkiler. Aynı teknolojik değişiklikler sermaye üzerinde tam aksi yönde güçlendirici etkiler yaptı. A. Sermayenin uluslararası hareketliliği çok arttı. Artık ATM gişelerinden ülkeler arası sermaye aktarımı yapabiliyorsunuz. Ülkeler arası para çekebiliyorsunuz. B. Bu hareketlilik sermaye fakiri ülkelere yapılan yatırımlar sayesinde sermayenin marjinal verimliliğini de artırdı. C. Daha büyük çapta, daha ucuz ve daha kaliteli üretim sonucu sermaye ulusal pazarı yeterli bulmamaya başladı. Tüm yer küreyi, küreselleşme, pazar olarak kullanmaya girişiyor. Bugün ulusal devletin aşınması olarak özetlenen gelişmeler bunun sonucu olarak ortaya çıkıyor. Demek ki yeni koşullar bir yandan emek sermaye ilişkisini etkilerken bir yandan da Keynesçi devleti aşındırıyor. Küreselleşmenin gelişme koşulları. Küreselleşmenin gelişip hızlanması için sermayenin başlıca iki konuda başarılı olması gerekiyor. 1. Mekanı istediği gibi düzenleyebilmek. 2. Kaynakları istediği doğrultuda kullanabilmek. Bugün gördüğümüz değişiklikler bu iki eğilimin sonucu olarak beliriyor. 1. Mekanı, yani pazarı istediği gibi düzenleyebilmek için en başta iki koşulun yerine gelmesi gerek. A. Ulusal sınırların zayıflaması, hatta kalkması. Sermaye özellikle 19. yüzyılda milliyetçiydi. Çünkü kendi özel alanı olarak gördüğü ulusal pazarda başka burjuvazilerin rekabeti olmaksızın ticaret yapmak istiyordu. Bunun için ulusal devletinin etrafını dikenli tellerle sınır, gümrük vesaire çevirdi. Oysa bugün bu dikenli teller artık tüm dünyayı pazar olarak hedefleyen sermayenin boğazını sıkıyor. Sermaye artık milliyetçi değil, anti milliyetçi.